Argeta Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları programı başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi min şeyin fil ardı ve la fis sema. Elhamdülillahi allazi vehebe li alel kibri İsmail. Elhamdülillahi allazi vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne Rabbi lesemi'u du'a. Rabbi c'alni muqima s-salati ve min zürriyeti. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Değerli dostlar, Kur'an Dostları programınızdan hepinize merhabalar. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Değerli dostlar, Kur'an Dostları programımızda ülkemizin seçkin hafızlarını, hoca efendilerini ve seçkin yorumcularını siz değerli dinleyicilerimizin gönlüne misafir etmeye devam ediyoruz. Bugünkü programımızda yine birbirinden kıymetli konuklarımızla huzurlarınızdayız. Değerli dostlar, Kur'an Dostları programımızda her zaman misafir etmekten büyük bir keyif duyduğum iki kıymetli hocamla birlikteyiz. Az önce o güzel sesinden istifade ettiğimiz ülkemizin seçkin hafızlarından Aziz Hardal hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sefa bulduk hocam, teşekkür ederim.
Gene bugün bizlerle birlikte olan o tatlı sohbetlerinden istifade ettiğimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nihat Temel hocamızla birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
İnşallah bugünkü programımızda yine şöyle gönüllerimizin istifade edeceği hoş bir sohbet olur dua ve niyazımızla. Hocamızın okuduğu İbrahim suresindeki ayeti kerimelerle hocam isterseniz bu dualarla bir Bismillah diyelim. Cenab-ı Hak özellikle hocamızın okuduğu son ayeti kerimelerde İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam bize örnek veriyor?
Evet.
Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Değerli hocam, İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası nedir?
Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok dua ayetleri vardır. Duanın nasıl yapılacağı, nasıl kabul edileceği, kabul gördüğü, duasız bir müminin olmayacağı. Dua müminin silahıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle yerini bulan, ama Kur'an-ı Kerim'de de çokça Rabbena diye başlayan ayetler adeta bir dua başlangıcıdır. Ve bunların çoğunluğu da Hazreti İbrahim aleyhisselama aittir. Demek ki en çok dua eden peygamber efendim Hazreti İbrahim aleyhisselam. Tabii ki bütün peygamberlerin duası var. Duasız bir peygamber yok. Fakat Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kavramlar Hazreti İbrahim aleyhisselamla alakalı. Burada da öyle. Yine
bir derdi var.
Evet, diyor. Tabii ki o dertli yani. Hem kendisi için, hem ailesi için, hem gelecek nesiller için, adeta gelecek nesillerin oluşmasında en büyük fonksiyonu onun duaları oluşturuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hep hem hazır hem de gelecek için bol bol dualarda bulunuyor. Dolayısıyla adeta bize birer örnek olmuş oluyorlar. Yani duanın nasıl ve ne şekilde yapılacağını, diğer gam olmak gerekir. Yani duada önemli olan da odur. Biz de dualarımızda özellikle büyüklerimizden, hocalarımızdan, üstadlarımızdan gördüğümüz ve hadislerden elde ettiğimiz o güzelliklerin muvacihesinde önce bütün alemi İslam'a, alemi insanlığa, sonra çevremize, en sonunda da kendimizi ilave ederiz. Bu hem diyargamlıktır hem de duanın kabulüne bir vesiledir. Ve duanın nasıl yapılacağını da bize göstermektedir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim aleyhisselam hem o günün neslini, kendi neslini, hem de gelecek nesilleri içine alabilecek muhtevi bir dua yapmıştır. Gerçekten bu İbrahim suresinin, kendi ismini verilen bu surenin ayetleri de muhteşemdir. Evet, kardeşimize teşekkür ederiz o duaları seçti.
Son okunan ayet-i kerime duada, aynı zamanda namazlarda, tahiyyatta bulunduğumuz bir dua.
Tabii, yani aslında bütün dualarda namaz var. Yani ya namaz tabii ki zor, yani kolay bir şey değil, ama alışınca da çok tatlı, ayrılması mümkün olmayan, adeta insanla bütünleşen, ki bütünleşmesi gerekir zaten. Müslüman demek, hatta Müslüman demeyelim, insan demek, ibadet demek, ibadet demek de başta namaz demektir. Dolayısıyla bütün dualarda namaz zikredilmiştir. Zekat vereceksiniz, bir bakarsınız zekatla beraber 132 yerde Kur'an-ı Kerim'de namazla beraberce bahsedilir. İnfak yapacaksınız, namaz vardır orada. Cihat yapacaksınız, namaz vardır. Hicret yapacaksınız, hicrette de namaz vardır. Yani namazın olmadığı hiçbir eylem yok, hiçbir olay yok. Dolayısıyla namaz bir ölçüdür. O ölçü de müminin olmazsa olmazıdır.
Evet değerli hocam, Cenab-ı Hak bu duaların muhtevasından hisseler alabilmek.
Amin, amin inşallah. Eylesin.
İbrahim aleyhisselamın bizlere de bir duası mahiyetinde. Evet.
Tabii böyle dua edin diyor. Cenab-ı Hak onun ağzından bize dua ayetlerini inzal ettiğine göre işte duayı böyle yapın demek istiyor. Yani bu budur. Evet.
Evet. Cenab-ı Hak kabul eylesin.
Amin.
Hocamızın da ağzına, yüreğine sağlık. Evet değerli hocam, bugünkü konumuza doğru şöyle bir yol alalım arzu ediyorum. Üstad Necip Fazıl'ı da rahmetle yad ederek, hem hicri bir yıl içerisindeyiz hem de Muharrem Aşure gününe de yaklaşmaktayız.
Evet.
Üstad Necip Fazıl, Mekke ile Medine arası yollar, çizik çizik hasret yarası yollar. Vardığı her nokta yine başlangıç, gitgide Allah'a varası yollar. Mekke ile Medine arası yollar. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin, yalınız iki çift nurdan güvercin. Bunlar iki dostun ayakları ki, yolları göklere bağlayan. Bu çıplak yollarda ne in ne de cin. Hicret, yurt dışında aranan destek. Dava sahibine öz yurdu köstek. Merkezi dışarıdan sarmaktır murat. Merkezin çevreden fethidir istek. Hicret, yurt dışında aranan destek. İnsan koşar, ufuk kaçar beraber. Ufukta varılmaz gayeden haber. O ki eteğinde ufuk ve gaye, O ki gaye insan, ufuk peygamber. İnsan koşar, ufuk kaçar beraber. Ayakta Medine Müslümanları, İslam'ın yardımcı kahramanları, Resuller Resulü uğruna feda, malları, canları, hanümanları, ayakta Medine Müslümanları. Evet değerli hocam, üstadı da rahmetle yad ederek şöyle bugün arzu ediyoruz ki olay ve ölçü olarak hicret ve Muharrem'i sizinle konuşalım.
Evet.
Öncelikli olarak hocam, hicret nedir? Ne zaman başladı? Sadece bildiğimiz İslam tarihindeki bu hicret mi var, yoksa tarihte başka hicretlerde görüyor muyuz?
Ben özellikle hicri yılbaşının bütün alemi insanlığa, alemi İslam'a hayırlara vesile olmasını, huzur ve sükun getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Yani üstadın o şiirini okuduktan sonra bu kadar güzel hicreti anlatan o güzel ifadelerin içerisinde hem ayet var, hem hadisler var, hem de duygusunu katmış, kendisini katmış. Tabii ki üstadın o ifadelerine karşı konuşmak çok zor, ama biz biraz daha tarihi perspektif içerisinde bize neler getirdi, sizin de ifade ettiğiniz gibi olay ve ölçü olarak hicreti bu kısa zaman birimi içerisinde ele almak lazım. Değerli dinleyicilerimize de inşallah hayırlara vesile olsun diyorum.
İnşallah değerli hocam.
Efendim hicret böyle kısa hepimizin anlayabileceği bir kavram olarak bir yerden bir yere nakletmek filan, göç etmek, gitmek falan gibi hicret. Buna diyoruz yani kısaca özet olarak. Fakat bugün biz hicret kavramını kullandığımız zaman alem olmuş artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretidir. Bu hicret öyle sıradan bir yerden bir yere nakil değildir. Bir ferep, bir kaçış, bir herep, bir kaçış filan da değildir. Yani bazıları bunu böyle bir kaçış gibi değerlendirirler. Asla ve kat'a hicret bir kaçış değildir. Hicret tamamen içerisinde birçok olayları barındıran ve günümüze de kadar da tazeliğini muhafaza eden, hatta ölçülerini muhafaza eden bir olaydır, bir hadisedir ve eskimeyen, eskimeyecek olan bir hadisedir. Biraz sonra o ölçülerde efendim tayin ve tespit edersek kısa kalın çizgileriyle orada da görülecektir ki hicret ne bir kaçıştır ve ne de bir herhangi bir yerden bir yere nakildir, değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, affedersiniz.
Nedir hocam hicret o zaman?
Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malum halleriniz 610 yılında peygamberlikle müjdelenince tabii ki düşmanları oluşmaya başladı. O güne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok emniyetli, güvenilir bir insan olduğunu bilenler, namuslu, edepli ve eşi ve benzeri olmayan değerli bir genç, değerli bir insan, değerli bir çocuk, yani hayatının her anını en iyi şekilde dolu dolu yaşayan, adeta her anında insanlara örnek olmuş, daha sonra Kur'an'da o ölçüyü verecek olan Üsve-i Hasene'yi adeta ta doğumundan peygamberliğine kadar yaşamış bir insan, bir insan örneği gönderiyor Cenab-ı Hak. Fakat buna rağmen o güne kadar onu takdirle karşılayan efendim Mekke halkı, kendi akrabaları, eşleri, dostları, yakınları, ama ne yazık ki peygamberlik geldikten sonra, onun elçiliğini ilan ettikten sonra kendisine düşmanlıklar başlamış. Alay etmeye başlamışlar. Bakınız bir anda dönüş. Yani 40 yaşına kadar sizi takdir eden insanlar, şuradan birisi geldiği zaman onun dediğini yapacağız, oh be ne iyi Muhammedül Emin geldi dediklerinde 25 yaşındaydı veya 23 yaşlarında bir gençti yani. Bu kadar takdirkar ifadelerle karşılanan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin hemen arkasında alay ediliyor getirdikleriyle beraber. Bu da yetmiyor, tehdit ediliyor, yani tehditlerle karşılaşıyor. O da yetmiyor, istihza ediliyor, yani getirdiklerini anlatırken onu istihzayla, yani alay ederek karşılıyorlar. Sonra bu da yetmiyor, bakıyorlar ki bununla da baş edemiyoruz, sonra kendisine ambargo koyuyorlar, yani bugünkü kavramlarla, tabirlerle tehcir ediyorlar. 2 sene 3 sene efendim aç bir ilaç, kendi mahallesinde onu tehcire tabi tutuyorlar. Sonra o da yetmiyor, şiddet uygulamaya başlıyorlar. Geçtiği yollara dikenler döküyorlar. Efendim başından aşağı ona layık olmayan affedersiniz deve pisliklerini atıyorlar. O bunların hepsini efendim sabırla karşılıyor ve sonunda da işkencelere devam ediyorlar. Bunlar da yetmiyor. Sonra bakıyorlar ki bütün bunlarla bunun efendim davasından vazgeçirmemiz mümkün değil. Öyleyse bir toplantı yapıyorlar. Bunu öldürelim diyorlar. Öldürelim. Veyahut da öldürmek için efendim çeşitli teşebbüslerde bulunuyorlar. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bundan haberdar oluyor. Yani artık öldürecekler. İşte bu hadiselerin şiddetlenmesinden 2-3 yıl önce de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bir ikramı olarak da adeta Cenab-ı Hak ona böyle bir şeyi işaret buyurmuş ki hicreti başlatmış oluyor. Dolayısıyla ilk hicret tabii ki bu değildir. Daha önceden Habeşistan'a da hicret edenler vardır. Bundan da anlıyoruz ki hicret sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus değil. Ondan önce de hicret vardı ama bunun liderliğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse idaresini o yapıyordu. Dolayısıyla adeta Mekke-i Mükerreme'nin dar kalıpları içerisinde sıkışmış olan Müslümanlar artık pek yayılma imkanı bulamayınca kendilerine de biraz önce ifade ettiğim o efendim alaylar, tehditler, istihzalar, işkenceler, ambargolar, tehcirler bunlar konulunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hicrete sahabeyi de mecbur etmişti. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'ye hicret etmesinin sebebi de şudur. Yani Medine demeyelim şimdi daha erken olur tabi hicret döneminde Medine değildir. Medine aslında başka bir mana ifade etmektedir. Orası Yesrib'dir. Yani Yesrib'e Musab bin Umeyr gibi böyle oldukça genç, dinamik, eğitimi, öğretimi çok iyi bilen, eğitim, öğretim metotlarında oldukça ileri olan, Kur'an-ı Kerim'i de çok güzel okuyan, bu da çok önemlidir. Sizin de programınıza ad olmuş olan Kur'an dostları, gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem irşat göreviyle görevlendirdiği bütün arkadaşlarını, sahabe-i kiramı seçerken özellikle Kur'an'ı çok iyi bilenleri, çok iyi okuyanları, güzel okuyanları seçmiştir. Hem genç hem dinamik hem yorulmayan, işi iyi bilen, hassasiyeti olan Musab bin Umeyr'i de göndermiş.
Ve onun başta başına da Musab bin Umeyr anlatılması gereken,
konuşulması tabii o gereken. Başka yani Musab bin Umeyr başlı başına doğrudur. Bir konu başlığıdır. O anlatılmalıdır. Hem bir sahabi olarak, bir genç olarak, bir dinamizmi olarak, yani bir öğretmen olarak, bir eğitmen olarak bütün bunların hepsini, o psikolojik yapısı, onun Medine'deki o altyapıyı hazırlaması, bunlar ayrı bir konu. Yani bunlar böyle sadece hicret konusu içerisinde işlenecek konular
belki
değil.
Belki hani evet. Şöyle parantez içinde ifade edecek olursak değerli hocam, sözleri dediği hareketleri, her hali tebliğ olan bir
tabii, insan. Tabii aynen öyle. Yani tebliğ derken tabii ki o Kur'an-ı Kerim'i özümsemiş, benimsemiş, sadece okuyan bilen değil yani.
Nakış hayatına işlemiş.
Biraz önce ifade ettiğim gibi adeta psikolojik yapısıyla da bütünleştirmiş, birleştirmiş. Bir de şöyle ifade etsek, yani tebliğ sadece bir şeye anlatmak, inanmaktan öte biraz da işin içerisine yaşamak. Siyasi kavram da giriyor. İşte orada da yaşama giriyor yani. Onlar sadece anlattıklarıyla değil, hayatlarına geçirdikleri İslam'la da onlara örnek olmuşlar. İşte böyle bir ortamda Musab bin Umeyr de gitmiş. Onunla beraber birçok sahabe-i kiram da Yesrib'e intikal etmişler, hicret etmişler. Bu 3 yıl içerisinde bayağı Yesrib'de bir takım faaliyetlerde bulunmuşlar. Tabi caizse altyapıyı oluşturmuşlar. Adeta Anadolu'ya gelen mesela Ahmet Yesevi'nin hazretlerinin elemanları gibi yani onlar gibi, o kahramanlar gibi, onlar da önce gelmişler, altyapıyı hazırlamışlar, sonradan adeta İslam'ın gelişine, akışına çok rahatlıkla kapılar açmışlardır. Bu da onun belki de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı bir örnektir bu. Bence de bir örneklemedir o. Dolayısıyla bu hadise gerçekleşince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de artık çok az sahabiyle kalmış. Bayağı da sıkıştırılmış. Yine biraz önce mukaddimede ifade ettiğim gibi artık onu öldürelim. Paralar topluyorlar aralarında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kim öldürecek ve öldürüldüğü takdirde, katledildiği takdirde hiçbir zaman için kendisinden efendim herhangi bir şey talep edilmeyecek. Yani akrabaları bunu söylüyor. Biz sizden diyet filan da istemeyeceğiz. Yani yeter ki öldürün. gibi. Tabii Ebu Cehiller, şunlar bunlar, aynı şeyi paylaşan veya aynı paydada toplanan insanlar. Peygamber Efendimiz bunu sezince, daha doğrusu Cenab-ı Hak ona bunu ilham edince, vahyedince, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la görüşüyor ve sonra diyor ki, ben şimdiye kadar böyle bir izin almamıştım ama şimdi Cenab-ı Hak bana şöyle bir izin verdi. Diyor ki, sizin hicret edeceğiniz efendim şehrin iki kara taşlık arasında ve hurmalıklar arasında olduğu bana gösterildi. Yani Yesrib'i, Medine-i Münevvere'yi işaret ediyor. Artık bu benim için bir izindir diyor. Hicret edelim diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a çok güzel bir ifade kullanıyor. Var mısın diyor. Yani tabii ki varım diyor ya, değil mi? Yani Cenab-ı Hak insan gerçekten bu o sıkışıklık içerisindeki hayat tamamen gidip geliyor. Yani var mısın? Tabii ki Hazreti Ebu Bekir'den ne alacak cevap? Tabii ki varım yani, öyle bir dost. Varım diyor tabii. Sonra hazırlıklar yapılıyor. Hazreti Ali Keremallahu Vece'yi kendi yatağına yatırıyor. Orada bir ifade daha var. Sen hiç korkma diyor. Korkma, gelecek olan her şey garanti altındadır diyor. Yani adeta Cenab-ı Hak onların garantörü olmuştur hicrette. Dolayısıyla bundan sonrasına inşallah.
Hocam evet, özür dileyerek araya gireceğim. Güzel bir noktadayız. Burada bir nefes arası verelim. Sonra kaldığımız yerden inşallah devam edelim.
İnşallah.
Argeta Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Argeta Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları devam ediyor.
Değerli dostlar, Kur'an Dostları programımızda birlikteliğimiz devam ediyor. Radyosunu yeni açan değerli dinleyicilerimizi hemen bir hatırlatalım. Bugün iki değerli konuğumuzla huzurlarınızdayız. Gönüllerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Nihat Temel hocamızla ve Hafız Aziz Hardal hocamızla birlikteyiz. Olay ve ölçü olarak hicreti konuşuyoruz. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayını, Aşure gününde inşallah konuşacağız. Değerli hocam, hicretten bahsederken hicreti hazırlayan sebepler içerisinde özellikle boykottan bahsettik. Müslümanlara zulümden bahsettik, işkenceden bahsettik. Belki dönem olarak, tarih olarak farklı bir tarihteyiz ama baktığımızda aslında Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin ölmediğini, kıtalar dolaştığını Arif Nihat Asya'nın da ifade ettiği gibi görmekteyiz. Belki o gün isimleri Ebu Cehil'di, Ebu Leheb'di. Bugün farklı isimler adı altında farklı vahşetler sergileniyor. Dünyanın her bir köşesinde zalimler zulmediyor. Suriye'de geçtiğimiz günlerde belki İslam tarihinde de bir ilk olarak ifade edildi. İslam alimleri şöyle bir fetva verdiler. Suriye'deki bir mahallenin boykota içerisinde olduğunu, ne içeriye yardım gönderilmesine müsaade edildi, ne de içeriden birisinin dışarı çıkmasına imkan verilmediği konusunda, açlık, kıtlık içerisinde olan din kardeşlerimize İslam alimleri şöyle bir fetva verdiler. Zor içerisinde oldukları için, kıtlık ve açlık içerisinde oldukları için, affedersiniz, kedi, köpek ya da eşek eti yiyebilirsiniz, caizdir diye böyle bir fetva verdiler. Şimdi bu aynı zamanda hani bizlerin nasıl bir nimet içerisinde olduğunu ifade ederken vahşetin de değişmediğini, sadece tarih ve isim olarak değiştiğini, o gün kız çocukları diri diri gömülürken bugün anne rahminden, anne karnından kıtır kıtır kesilerek kürtaj adı altında alındığını görüyoruz. İsimler değişti ancak vahşetler aynı. Peki bunu da ifade edersek hicret bitti mi?
Evet, güzel bir mukaddime, güzel bir açılış, doğrudur. Biz bu kavramı sık sık kullanıyoruz. Yani Kur'an da hicretin devam ettiğini çeşitli ayetlerde beyan ediyor. Yani hicretin ölçülerinde belki onlara değinmiş olacağız. Hicret devam ediyor. Hicret bitmedi. Hicret bitmeyecekti. Hicret bittiği takdirde tebliğin o zaman hiçbir manası kalmaz yani. Evet. Tebliğ dinamizmini kaybeder. Dolayısıyla tebliğ dinamizmi de İslam'ın olmazsa olmazı olduğuna göre öyleyse hicret de devam ediyor demektir. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi yani o gün Ebu Cehiller, Ebu Lehebler vardı, işkenceler vardı. Biraz önce de başlangıçta ifade ettim. Yani deve pislikleri atıyordular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlarına, başına, geçtiği yollara dikenler döküyordular. Bugün sizin bahsettiğiniz bu kedi köpek yiyecek kadar, ki fetva doğrudur. Yani zaruret dahilinde tabii ki mecbur kaldığınız zaman ölmeyecek kadar hayatınızı idame ettirebilmek için eşek eti de yersiniz, efendim it eti de yersiniz, domuz eti de yersiniz, kedi eti de yersiniz yani. Ama fazlasını değil, hayatınızı idame ettirecek kadar.
Yaşayacak.
Oradaki mesuliyet o yiyenlere ait değil, o ortamı hazırlayanlara aittir. Sadece o mu? Geçen bizim fakültemize Suriye'den bir aile geldi ki Urfa'dan oraya intikal etmiş, orada evlenmiş, torunları var, onları kurtarmış. Hocam dedi, eniştemle yani damadıyla efendim kızımı diyor gönderdim, uğurladım diyor. Arası 3 dakika geçmedi, 5 dakika geçmedi, bir bomba, bir şu, kapıya çıktık diyor, ne eniştemi tanıyabildim ne de kızımı tanıyabildim diyor. Simsiyah kül kesilmiştiler diyor. Bu zulümler, bu işkenceler gerçekten var, oluyor, olmaktadır. Dolayısıyla hicreti hazırlayan sebepleri hemen hemen bugün yeniden bir daha yaşıyoruz yani. Dolayısıyla hicret bitmedi ve bitmiyor da. Nitekim geçen Sayın Başbakanımızın ifadesiyle 600 bine yakın zannediyorum, 1 milyona yakın neredeyse hicret etmiş insanlar var. Şimdi siz bunlara variste kalamazsınız. O gün biz muhacirleri nasıl methusena ediyorsak, ensarı muhacirlere nasıl sahip çıktıklarını, dolayısıyla bugün de o ensarın yerinde olmak istemez miyiz ya?
Evet, Tövbe suresindeki evet. O ayeti de isterseniz paylaşalım evet, hocam. Vessabikunel evvelune minel
muhacirine vel ensar vellezine ittebauhum bi ihsan. Arkası radıyallahu anhu ve radıvan. Evet. Ancak bu güzelliklerin karşılığı sadece ve sadece Allah'ın rızasıdır. O sizden razı, siz de ondan razı olursunuz.
Peki değerli hocam, biz bugün ne kadar ensar olabiliyoruz muhacir kardeşlerimize?
Yani diyelim ki biz sadece...
Ya da nasıl olmalıyız?
Yani maddi açıdan değil yani. Bu sadece madde demek değildir. Kalben de karşı çıkmak bence çok yanlıştır. Ben İstanbul'da oturuyorum ama Urfa'daki işte oradaki o efendim hudutlardaki kardeşlerimize karşı gidip de herhangi bir şey yapmış değilim. Ama sadece söylemekte bir beis yoksa belki teşvik olur diye söylüyoruz. Bizim öğrencilerimiz bunu yapıyorlar. Öğrenciler yapıyor, çeşitli yardım kuruluşları yapıyorlar, vakıflar yapıyorlar. Onların işte Suriye yapacağımız, Mısır'a yapacağımız veya aç bir ilaç olan Afrika'daki insanlara yapacağımız yardımlarda elimizi cebimize atabiliyorsak, imkanlarımız neyse onları değerlendirebiliyorsak, tabi caizse vicdanımızı rahatlatmak için hiç olmazsa bu kadar bir ensarlık yapalım.
Hocam evet. Şöyle ifade ediliyor malumunuz, bir bardak suyla birkaç saat daha hayatını yaşayabilecek, ölmeden yaşayabilme evet, imkanı ben, olabilecek insanlar var.
Mustafa hocam, ben daha dün gördüm onu. Dün televizyon gösterdi. Ne maksatla gösteriyordu bilmiyorum. Bir ara geçti. Afrika'da bir çocuk, yani böyle bir deri bir kemik malum, su almaya gidiyor. Su alacağı yer neredeyse bir kilometreye yakın, işte 300-500 metre düşmüş artık mecalsizlikten, düşmüş oraya. Arkada bir kartal onu gözetliyor yani, parçalayacak. Hatta bana bunu bir doktor arkadaş dedi ki, ben bu resmi gördükten sonra televizyonda 3 gün yemek yemedim, yatamadım, psikolojim bozuldu, hiçbir hastayı da muayene edemedim. Yani aynen böyle. İşte bizim ensarlığımız da bu kadar olmalı. Hiç olmazsa ya elini cebine atarsın, ya oraya kendin gidersin, ya birisinin elinden tutarsın. Veyahut da işte hadiste yerini aldığı gibi Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, men ra'a minkum münkeren felyugayyir biyedihi. Bir kötülüğü gördüğün zaman elinle, dilinle, yani onların hiçbirisini beceremiyorsan hiç olmazsa kalben buğz et. Biz de bu yardımda elimizde dilimizde bir şey yapamıyorsak hiç olmazsa gönülden onlara katkıda bulunmalıyız. Karşı çıkmanın hiçbir mana ifade etmediği ve hatta kanaatimce büyük bir vebal altına girdiğimizde bize göstermektedir.
Ve şu yani Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetleri de aslında istifade ederken bunun da farkında olarak şu ekmeklerimizin hani son dönemde kamu spotu olarak da
evet,
gösteriliyor.
Evet, çok gösteriliyor.
Yani milyarlarca liralık.
500 tane mi 1000 tane okul yapıyormuş bir yıllık bizim Türkiye'deki yapılan ekmek israfı.
Tekrar şöyle bir düşünmek evet. lazım, tefekkür etmek lazım değil mi hocam? Yani o kardeşlerimizi Cenab-ı Hak bize zimmetlemiş, bunun farkında olmak Aynen. lazım. Sadece onları Aynen. değil, belki dünya üzerinde olan tüm ihtiyaç sahibi ve aynı zamanda İslam'dan habersiz olan her insan aslında zimmetimiz altında olduğunu da idrak etmek gerekir. Peki değerli hocam, ensar ve muhacir dedik.
Evet.
Ensar ve muhacire kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yolculuğundan şöyle bir, Hazreti Ebubekir radıyallahu anha benimle beraber misin dedi.
Dedi, sonra tabii ki beraberim dedi. Hazreti Ali Kerremallahu Vecihi Hazretlerini yatağına yatırdı. Fakat orada tabii ki Hazreti Ali'nin oradaki teslimiyeti adeta biraz önce Aziz hocamızın okuduğu ayetlerdeki Hazreti İbrahim'in duaları, Hazreti İsmail'le felemma eslema ve tellehu li cebin her ikisinin teslimiyetini göstermesi filan. Adeta orada da var, orada da görüyorum. Çünkü zaten aynı nesilden geliyorlar. Yani, değil mi? Bizim atamız diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam için orada da hemen teslimiyet göstermesi ve yatağa yatması belki de yani sağ çıkmayabilirdi. Fakat orada bir şey var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir takım emanetleri tevdi ediyor.
Bu emanetlere evet, riayet hususu da çok önemli.
Riayet hususu bir, ikincisi de şimdi bakınız bir şey daha dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Hem eziyet ediyorsun hem eza cefa ediyorsun ama yine de emniyet olarak, eman olarak yani güvenilir olarak emanetlerini de peygambere teslim ediyorsun. De öyle. Evet. Dolayısıyla o emanetleri Hazreti Ali'ye veriyor ve diyor ki sen bu emanetleri yerlerine verinceye kadar terk etmeyeceksin burayı.
Emaneti ne kadar doğru kişiye verdiklerinin de
farkındalar. Farkındalar. Bunu da bilerek yapıyorlar yani. Dolayısıyla oradan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Sevr mağarasına orada 3-4 gün kaldıktan sonra iki deve kiralamak veya satın almak suretiyle malum işte o devreye kısa geçiyoruz. Herkesin
aslında hepsinin tek tek böyle işlenmesi lazım.
Bunların her bir adımı ayrı bir kitap olur.
Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. malumunuz hocam etrafında Hazreti Ebu Bekir'in dönüp dolaşması Peygamberimiz Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Ya Ebu Bekir neden etrafımda bu kadar dolaşıyorsun? Ey Allah'ın Resulü olur ki bir düşman sizi görür de
bir zarar verir.
Bir zarar vermek evet. ister etrafında dolanıyor ki ona gelen bana gelsin ki Sevr Mağarası'nda ifade edilen o yılan hadisesi.
Yani Cenab-ı Hak bakınız o da çok büyük şey. Yani bana da öyle bir şey dense herhalde yani ve ama onu önce hak etmek lazım tabii. Yani ikinin ikincisi diyor ayet ona yani. Bu kadar diyor. Kur'an-ı Kerim ona ikinin ikincisi. Birincisi peygamber, ikincisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Cenab-ı Hak özel olarak ona peygamberiyle beraber iltifatta bulunuyor yani. Bu çok önemli yani. Evet. Kim canını feda etmez ki yani. Bu da çok önemli tabii. O da bir nasip meselesi. Tabii ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da orada teslimiyeti tabii ki yine bir peygamberden farklı olarak bir üzüntü görüyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o atların mağaranın kapısına yaklaştığında tabii o örümcek hadisesi ama orada kullandığı Cenab-ı Hakk'ın Tevbe suresindeki o ayet de önemli. La tahzen innallaha ma'ana. Bu üzülme Allah bizimle beraberdir.
Bu evet. aslında bizim de şöyle çerçeve içerisine
alacağımız
tabii çok ki. Önemli bir
böyle sıkıntılı anlarımızda işte mesela bunlar yapılmış ama ya bunu o gün yapılmış orada kalmış peygamberdi peygamberin arkadaşıydı hayır onlar hiçbir şeyi kendileri için yapmazlar o getirilen mesaj evrenseldir beynel mineldir bugüne de yeter yarına da kıyamete kadar da devam edecektir özelliği budur Kur'an-ı Kerim'in dolayısıyla o gün bu kavram kullanılıyorsa la tahzen innallaha me'ane demek ki bugün de biz böyle bu tip sıkıntılar içerisinde ben bazen görüyorum bizim fakülte bizde Suriyeli kardeşlerimiz var. O sıkıntıları anlatıyorlar. Fakat bakıyorum yine beraber oturup çok rahatlıkla yemek yiyoruz filan. Böyle bazen takılıyorum. Aynen bu ayeti hatırlatıyorlar. Yani o yönünde bizi çok etkiliyor. Ya Allah bizimle beraberdir diyor. Evet. Ne yapalım? Eğer haklıysak mutlaka davamızdaki haklıyız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu mutlaka bir gün mükafatını, mücazatını verecektir diyor.
Hocam size bir nefes aldıralım. Bir nefes arası verelim mi?
Belki siz bilirsiniz.
Peki. Buyurun. Evet değerli dostlar. Nihat Temel hocamızla Aziz Hardal hocamızla birlikteyiz. Aziz hocam, Hüdayi Kur'an Merkezi'nde bu hafızlık sonrası ihtisas eğitimi yapılan bir eğitim merkezimiz var. Siz aynı zamanda bu eğitim merkezimizde cami musikisi eğitimi çalışması yapmaktasınız.
Evet.
Nasıl gidiyor çalışmalarınız?
Elhamdülillah, şükürler olsun. 1,5 ay oldu başlayalı yeni dönem, yeni talebelerimizle beraber. Cami musikisi malum haliniz... Özür dilerim. dini musikinin iki ayağı var. Biri cami musikisi, diğeri de tekke musikisi.
Hı hı.
Dolayısıyla biz cami musikisi tarafıyla hafızlarımızla ilgileniyoruz. Onları
bu derste cami musikisi dediğimizde belki dinleyenlerimiz merak edebilir.
Evet.
Cami musikisinin içerisinde neler var? Hangi çalışmaları yapmaktasınız Hüdayi Kur'an Merkezi'nde?
Eyvallah. Cami musikisi dersimizde talebelerimizle beraber öncelikle cami musikisini tanımını yaptık. Formatlarını anlattık. Kaça ayrılır? Ne çeşitleri var? Onları yaptıktan sonra ilk ecdattan gelen bir gelenek görenek olması hasebiyle 5 vakit ezan ve her vakitte ayrı bir makam. O makamlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Önce birer ilahi geçiyoruz. Çünkü makam malum haliniz, o makamsal yapı, o ilahilerde belli bir makamsal yapı, belli bir tını, makamın akışı var. Onları işleyip önce kulaklarına makamı tanıtmak gayemiz var. Hı hı. İlahileri meşkettikten sonra daha sonra örnek o makamdan ezanlar veriyoruz. Kamet örnekleri, tesbihatlar, müezzinlik örnekleri ve o makamdan mihrabiye.
Bu Selahattin camilerde özellikle bu cami musikisine evet. tevafuk ediyoruz değil mi hocam?
Yani bu son zamanlarda bu güzel, gerçek manada artık yerini yavaş yavaş buluyor ama insan istiyor yani. Cenab-ı Hak kulağı ona göre yaratmış. O güzel sesi istiyor, o güzel makamı, o güzel işleyişi.
Kur'an tavrı içerisinde evet. de gene bu makamlardan istifade ediyoruz değil
tabii,
mi?
Tabii tabii ki. Yani eski üstadlarımızdan merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi olsun, merhum Hasan Akkuş Hoca Efendi olsun,
Ali
merhum
Şükürler.
Esat Geredeli Hoca Efendi olsun. Yani Kur'an'da otorite olmuş. Geçmişten günümüze
Reisül
Kurra'lar olsun. Rahmetli İsmail Biçer Hocam da rahmet olsun canı. Dahil olmak üzere hep İstanbul tavrının en iyi örnekleriyle okumuşlardır esasında. Günümüzde de Allah selamet versin Fatih Çollak hocam olsun, daha yeni nesil kuşaklarda Erhan Mete hocam, Bünyamin Topçuoğlu hocam gibi daha niceleri.
Ali Tel
hocam.
Aslında Ankara'da. Hocam aynı bu şekilde. Son zamanlarda da hani daha öncesinde de tabii dinleme imkanına sahip olduğumuz okuyucularımızı, hocalarımızı dinliyoruz. Son dönemlerde de dinlediklerimiz arasında hani şöyle bir ifade vardı. Kur'an Mekke'de indi, İstanbul'da yazıldı, Mısır'da okundu diye.
Evet.
Aslında bu sözün tam da böyle olmadığı, İstanbul'umuzda yazıldığı gibi en güzel şekilde İstanbul'umuzda, ülkemizde okunduğunda ifade ediliyor. Peki değerli hocam, kısa bir...
hocam şöyle müsaade etsen, adı hocam, geçme, adı buyurun, geçmedi lütfen. O geçmeli. Biz Üsküdar'da oturuyoruz ve İstanbul tavrının Türkiye'de, Osmanlı'da mümessili, hatta tek mümessil diyebileceğimiz Ali Üsküdar Hoca Efendi'dir.
Evet.
Onu sempozyumda da sunmak bana nasip oldu. Dolayısıyla makamı Kur'an-ı Kerim'e en güzel şekilde uygulayan Beynemünel ve bizim tek liderimiz. Onun için onun da ismini geçirmiş evet. olalım. Rahmete vesile olsun inşallah.
Hocam aynı zamanda fakir hafta içi her akşam 19-19.30 arası Kur'an ziyafeti diye bir programımız var. Bu programımız içerisinde ülkemizin seçkin hafızlarını, hoca efendilerini arşivlerden bularak değerli dinleyicilerimizin istifadesine sunuyoruz. Ali Üsküdar'lı hocamızı da bu programımızda, Kur'an ziyafeti programımızda.
Ali Üsküdar, Uncu Kemal mesela, bunlar tamamen İstanbul tavrını okuyan yeni yine bizim.
Esat Geredel Hoca Efendi.
Esat Geredel Hoca Efendi, Mehmet Ali Sarı hocamız, hı-hı, İsmail Karaçam hocam, bunlar hep İstanbul tavrını iyi okuyan, uygulayan hocalarımız.
İşte bu Kur'an ziyafeti evet. programımızda hocam bu değerli hocalarımızın hepsini değerli dinleyicilerimizin istifadesine sunuyoruz. Hocam kısa bir hatır aramız var. Bir evet. nefes aldıralım size. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, kısa bir aranın ardından Kur'an Dostları programına devam ediyoruz.
Bargeta Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Bargeta Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları devam ediyor.
Değerli dostlar, Kur'an Dostları programımızda her zaman misafir etmekten büyük bir keyif duyduğum iki kıymetli hocamla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nihat Temel hocamızla ve Aziz Hardal hocamızla Kur'an Dostları'ndaki birlikteliğimize devam ediyoruz. yeni bir yıl içerisindeyiz, hicri yıl içerisindeyiz. Bu yıl içerisinde değerli hocamızla olay ve ölçü olarak hicreti, Muharrem'i, Aşure konuşacağız. İnşallah bu özellikle birinci, ikinci bölümümüzde değerli hocamızla hicretten bahsettik. Bu dönemde nasıl ensar olabiliriz? Bunları konuştuk. Değerli hocamızla ilk cami ve ilk İslam devleti. Hani şöyle sorayım değerli hocam. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hicretinden bahsettik. Peki Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ulaştığında işe neyle başladı?
Tabii ki burası güzel bir husus ve işin püf noktası da burada toplanmış oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 günlük bir yolculuktan sonra Kuba'ya ulaştı. Yani Medine-i Münevvere 6 kilometre yakınlıkta olan bir yerleşim merkezi. Oraya ulaştığında ilk defa orada yaptığı şey bir cami tesis etmesidir. Buradan da anlıyoruz ki bu kadar yolculuk, bu kadar yorgunluk ve ilk defa Kuba mescidine geldi, Kuba'ya geldiği zaman orada bir mescid inşa ediyor. Çünkü mescidsiz, yani mabetsiz cemaat düşünülemez. Eğer bir cemaat meydana getirecekseniz, eğer bir devlet kuracaksanız o devletin temelinde mutlaka inançlarını yaşayabilecek bir mabede ihtiyaç vardır. Bu bize onu gösteriyor.
Hocam bu önemli nokta. Evet. Belki hani not almak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. İlk olarak yapılması gereken,
evet, gerekli olan bir mabettir.
Mabettir.
Çünkü mabetsiz siz bir cemaata hitap edebileceksiniz. Yani bir topluluk meydana getireceksiniz. Bir, daha doğrusu bir milleti meydana getireceksiniz. Dolayısıyla o milletin bir inancı var. O inancın gereklerini yerine getirmek için de bir mabede ihtiyacı var. Dolayısıyla mabetsiz bir cemaati oluşturmanız mümkün değildir. Öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mabedi kuruyor. O mabedin hem imamıdır, hem mühendisidir, hem işçisidir. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem ustasıdır. Orada ilk cumayı da kıldıktan sonra, bu da çok önemli. Yani hem ilk mescidi yapıyor ve ilk cumaya kadar da orada bekliyor ve ilk cumayı da orada kılıyor. Cuma insanların en çok toplandığı, efendim cuma namazı malum, idrak ettiği bir zaman birimi.
Onu cuma da orada mescidi olarak mı isimlendiriliyor?
Evet, onun için de Kuba mescidi olarak, hatta Kuba bir diğer ismiyle de cuma mescidi olarak nitelendirilir. Giden her kardeşimiz hacca giden, Medine-i Münevvere'ye giden o mescidi ziyaret etmeli, ama bu manada ziyaret etmeli. İşte İslam'ın ilk temelinin atıldığı mabet burasıdır diyor. Sonra Medine-i Münevvere'ye geliyor. Daha ilk geldiğinde yine yorgunluğu çıkmadan hemen orada da bir mescid inşa ediyor. O mescidin de yine hem ustası, hem imamı, hem onun efendim işçisi olarak, baş işçisi olarak çalışıyor.
Hocam çok özür dileyerek buraya bir parantez açayım. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam madem ki Medine'ye doğru gelişinden bahsettik, Medine'ye gireceği şu esnada onu hani Medinelilerin karşıladığı Talha Bedru
Aleyna, evet,
Aziz Hardal hocamız işin üstadı da buradayken bir Talha Bedru Aleyna'yı dinleyelim hocam.
İnşallah.
Hicretimize devam edelim inşallah.
Talha Bedru Aleyna min saniyatil veda' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا أعظم المرسلين Ya kameran nebi يا مفيد النور يا مفيد النور على الكونين يا جد سيدنا الحسن يا جد سيدنا الحسن ومولانا سيدنا الحسين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الكرم إلهي إلهي اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا يا من لم يكن لك ثاني طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine hicretinde, Medineliler tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hurma ağaçlarının dallarına çıkarak bekliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüklerinde de bunu okuyorlar. Tala halbedur aleyna, ay doğdu üzerimize veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. O günden bize de şükürler gerekti elhamdülillah. Peki değerli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'den içeri geliyor.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz, tarihini ve ne kadar zaman içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yolculuğu sürdüğünü de merak ediyorlarmış hocam.
Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miladi 610 yılında peygamberlikle müjdelendi. 622 yılında 23'e girince hicret etti. Yani 12-12,5 yıllık bir müddet içerisinde Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Medine-i Münevvere'deki kalış müddeti de 10 yıldır veya 10'a yakın bir yıldır. Yani 622 hicreti diyoruz. Tabi ayla güneş hesabı yapıldığı takdirde bazıları bunu 13 yıl olarak değerlendiriyorlar Mekke dönemini. 623 diyenler var ama çok azdır onlar. 622 yılında hicret etti. 632 yılında da vefat etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Medine dönemi 10 yıldır. Mekke dönemi 12,5 yıl civarında, 13 yıl civarında bir zaman birimidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra Yesrib olan Yesrib olan şehir birdenbire Medine oldu. Çünkü Medine şehir demektir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi hicret ilk defa Habeşistan'a yapıldı. Fakat Habeşistan bir devletin merkezi olma yeteneğine sahip değildi. Dolayısıyla böyle bir ortada olması hem kültürel açıdan hem de etrafındaki kabilelerin kültürleri açısından Medine çok müsaitti. Ve Evs ve Hazreç kabileleri de adeta orada, Yahudi ve Hristiyan kabileleri, biliyorsun onlar da Musab bin Ümeyr tarafından adeta bir altyapı olarak oluşturmuştu. Buna da müsaitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldi. Orayı bir Medine olarak yaptı, bir şehir olarak. İlk devleti orada kurdu ve sık sık zaman zaman televizyonlarda da zikredildiği gibi Medine Anayasası'nı gerçekleştirdi. İlk defa dünyada İslam Anayasası, yani Medine Anayasası ile gerçekleşmiştir. Ve oradaki maddeler hala bugün bile dünyada gerçekliğini, geçerliğini muhafaza etmektedir. Niçin bunu gerçekleştirdi? Çünkü orada Yahudiler de vardı, Hristiyanlar da vardı. Bu da bizim için büyük bir örnektir. Onlarla güzel geçinmek, onların haklarını da efendim yerine getirmek göreviydi. Böyle bir devlet başkanının, devlet reisinin. Dolayısıyla onlarla çok güzel bir şekilde anlaşmalar, sözleşmeler yaptı ve bunları gerçekleştirdi. Bir de cihat farz oldu artık. Yani bir cihat yapması gerekiyordu. Yani cihatsız, hicretin bir getirisi de cihattır. Dolayısıyla cihatta da bir ölçü vardır. Hem onun ölçüsünü getirir hem de kendisini getiriyor. Dolayısıyla cihat yapacağı zaman oradaki anlaşmalar, sözleşmeler çok çok önemliydi bir devletin altyapısı için. Hatta Medine-i Münevvere'de yapılan sözleşmelerin, anlaşmaların bugün hala dünyada yankıları devam etmekte. Ki onun adı da Hüdeybiye Anlaşması ve Hüdeybiye Muahedesi deriz orada. İlk defa Mekkeli müşriklerin efendim bu Hüdeybiye Muahedesi'nde kendilerinin çok başarılı olduklarını veya daha çok fayda temin edeceklerini umarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir siyasette, büyük bir izanla, anlayışla, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle öyle bir anlaşma yaptı ki dünyada hala bugün yankıları da devam etmektedir. Dolayısıyla böyle bir devlet kurulmuş oldu. O devletin temellerinde neler var isterseniz bakın, ben birkaç maddeyi şöyle bir iki dakika içerisinde müsaadeyseniz özetleyeyim.
Tabii ki. Oradan da aşure.
Mesela imanda bir cihat. İmanla hicret bir eş değerdir. Nasıl imanda cihat veyahut da bir hicret eş değerdir? Çünkü Enfal suresinde innellezine amenu ve haceru ve cahadu ve bu ve buna benzer ayetler çokça. Ben zamandan tasarruf etmek için hepsini okumuyorum. İman arkasından hicret gelir. Bu çok önemlidir. Amenu ve haceru. İman edenler ve hicret edenler. Dolayısıyla hicret ve iman birbirleriyle bağlantılı iki kavramdır. İmanla yine hicrette bütünlük olduğu gibi davetle hicret de aynıdır yani. Davetin şekli değişmiştir. Nasıl bir davet yapılacaktır? Onun da altyapısı yine hicretle gerçekleştirilmektedir. Amelde bir kriterdir hicret. Yani hicret ettikten sonra müşriklerden ayrılmış bir insanın hicret ettiği takdirde nasıl bir efendim davet uygulayacağı veyahut da nasıl bir amel kriteri getireceğini de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten öncesi ve sonrası diye de oldukça ifade edilir tefsir kitaplarında. Yine efendim antlaşmalarda, sözleşmelerde de bu çok önemlidir. İlk defa işte biraz önce ifade ettiğim gibi Evs ve Hazreç arasında yapılan anlaşmalar, Hüdeybiye Anlaşması ve diğer harplerin arkasında yapılan anlaşmalar adeta Hüdeybiye'yi, bugün dünyada öyle diyor, mesela Medine Devleti'nin tanımlanması demektir. Diğer devletler tarafından tanınmış olması demektir. Yani onun için dikkat edin, şimdi bazı şeyler, böyle kuruluşlar filan diyelim, meşru gayrimeşru, onlar da ilk defa tanınmak isterler. İster bir olsun, ister üç olsun, ister beş olsun, bir devletin kendilerini tanımalarını isterler. Yeni devlet olanlar. Nitekim bunun için dünyada o kadar çok entrikalar çevrilmiştir ki, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicrette büyük bir efendim izan kullanmış, zekasını kullanmış, vahyin de desteğiyle Hüdeybiye'yi gerçekleştirmiştir ki bu tarihin en büyük anlaşmalarından birisidir. Yine düşmana hedef olmak da bir kriterdir hicret. Hı hı. Nasıl düşmana hedef olacaksınız? İmanda hicret, cihatta hicret, değil mi? Bunlar çok çok önemlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki şeytanın en çok karşı çıktığı şey hicrettir. Yani hicret sadece işin başında da ifade ettiğimiz gibi öyle bir yerden bir yere herep kaçma filan değil.
Günahlardan sevaplara.
Evet tabii ki hicret. Kaçmadır. Ayrıca hicret bitmemiştir. İşte siz yerleştiniz, ben de ifade edeyim. Amelde hicret.
Hocam hicret bir evet. Gönül seyahatidir de diyebilir miyiz?
Yani diyebiliriz. Günahlardan kaçıştır da diyebiliriz. Mesela şöyle birkaç maddede zamandan tasarruf etmek için özetledim de diyorum ki hicret Allah'a güvenmektir. Hicret Allah'a eyvallah. Yönelmektir. Eyvallah. Hicret başarı için baskıyı terk etmektir. Bugün de eyvallah. Geçerlidir. Hicret gayeye hizmettir. Eğer bir gayem varsa hicret de vardır orada. Hicret davaya hız vermektir. Hicret hizmetli etkili bir halde etkili bir hale getirmek veya etkili bir eylemdir diyebiliriz. Hicret bu çok önemlidir. Çile görünümünde bir şereftir, bir izzettir diyoruz. Ama hep görünür de bir çile gibi görünür. Dolayısıyla hicreti tarif etmek için gerçekten zamanlar yetmeyecektir. Hicret aynı zamanda münakaşada bir ölçüdür. Hicret Kur'an-ı Kerim'de de bir ölçüdür. Mesela Mekki ayetler deriz, Medeni ayetler deriz. Mekke döneminde inen ayetler daha ziyade iman esaslı ayetlerdir. Medine döneminde inen ayetler amele yöneliktir.
Burada belki
devlete yönelik ayetlerdir.
Karıştırılan yani. Bir husus var. Mekke'de inen değil. Mekke döneminde inen.
Mekke ayetler. Döneminde tabii pardon. Dönem Mekke oldu. Döneminde inen. Mesela ama Medine'ye hicret ettikten sonra Mekki ayetler de vardır. Bunların kriterleri değişmiyor bazen. Fakat çoğunlukla Mekke'de öyle dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke döneminde inen ayetlere Mekki, Medine döneminde inen ayetlere de biz medeni ayetler
hocam,
diyoruz yani.
Şu son dakikamız içerisinde şu Aşura günü hakkında da çok kısa.
Efendim Aşure günü Muharrem ayı içerisinde gerçekleştirilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'la müşerref olmadan yani İslam'la tebliğle görevlendirilmeden önce de Muharrem ayını ihya ettiği, oruç tuttuğu vakidir. Hazreti Hatice validemizden, Hazreti Ayşe validemizden gelen efendim hadisler arasındadır. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra da oruç tutmuştur. Öyleyse oruç birinci plandadır. Oruç birinci plandadır ama Aşure günü değil. Sadece Muharrem ayının 10. günü değil.
Dikkat edilmesi
efendim,
gereken
dikkat
bir
edilmesi
husus.
Gereken husus
hocam,
budur.
Çok önemli evet, çok bir önemli nokta bir olduğu husus. İçin
evet,
bunu altını çizelim.
Bunu vurguluyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure orucunu 9-10-11. Veya 10-11. Günlerinde yani 1-2-3 gün ilave etmek suretiyle tek güne hasretmeden sadece 10. günde tutulmasını istemiyor. Hatta diyor ki gelecek sene inşallah 9-10-11. Günlerini beraberce tutarız ama ne yazık ki o yılda vefat ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Tirmizi'de geçen bir hadiste bu 9-10-11 diye geçmektedir. Oruç tutacak olan kardeşlerimizin 9-10-11. Veyahut da Muharrem'in 1'inden 11. gününe kadar oruç tutmaları da eftaldır, güzeldir, hoştur. Şu duayı da unutmamalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıdır. Türkçesini yapalım istersen.
Lütfen hocam.
Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna ve fa'fu anni diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Türkçesi. Dua ediyor. Ya Rab sen affedicisin, kerimsin, cömertsin, affı seversin. Bizi de affeyle, beni de affeyle, anamı babamı da affeyle ilaveler yapabilirsiniz. Bu da peygamberi bir duadır. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin inşallah.
Amin. Değerli hocam davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdınız. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. İstifade ettik.
Estağfurullah.
Şöyle gönüllerimizin inşirah bulduğu hoş bir sohbet oldu elhamdülillah. Evet, Hüdayi Kur'an Merkezi hocalarımızdan Hafız Aziz Hardal hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eyvallah. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Rabbim okuduğunuz Kur'an'ın feyzinden, bereketinden istifade etmeyi amin. Hem size hem bizlere, dinleyenlerimize Rabbim nasip eylesin.
Amin hocam. Teşekkür ediyoruz.
Evet değerli dostlar, umuyoruz ki bugünkü programımızda da bir kez daha Kur'an'ın feyzinden, bereketinden, ruhaniyetinden müstefit olmuşuzdur inşallah. Kur'an'ın ruhaniyetine bürünmek temennimizle hepinize Kur'an'la dop dolu geçen bereketli günler diliyorum. Sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık efendim.
Bargıta Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları programını dinlediniz. Katkıları için Pargeta Mobilya'ya teşekkür